Düşünsene, modern bir CEO saniyeler içinde böyle yüz milyonlarca dolarlık bir satın alma kararı veriyor falan. Ya da bir savaş pilotu üzerine kilitlenmiş bir füzeden saliseler içinde manevra yapıp kaçıyor.
Hı hı.
Veya ne bileyim, acil servisteki bir cerrah hastanın kalbi durduğunda hiç düşünmeden tam olarak ne yapması gerektiğini biliyor. Sence bu üçünün ortak noktası ne? Yani ilk bakışta şey diyebilirsin, hepsi çelik gibi sinirlere sahip insanlar.
Evet, genelde öyle düşünülür.
Ama asıl sır şu bence, yani hiçbiri o hayati kararı ilk kez o an almıyor. O anı, o kaosu daha önce zihinlerinde veya sanal bir ortamda yüzlerce kez yaşadılar aslında.
Kesinlikle öyle. Çok doğru bir tespit bu. Çünkü insanoğlu olarak en büyük handikapımız şey, hatalarımızın bedelinin çok zamanın çok ağır olması.
Hı hı.
Yani gerçek dünyada bir şeyleri deneyerek hani yanıldıkça öğrenme lüksümüz her zaman yok. Özellikle de risklerin böyle devasa boyutlara ulaştığı durumlarda.
İşte bugün senle tam da bu belirsizliği nasıl ortadan kaldırdığımızı konuşacağız. Yani o ölümcül hataları yapmadan dersleri nasıl çıkarıyoruz? Bugünkü derinlemesine incelememizde masamızda harika bir kaynak var. Yazar ve strateji danışmanı Mustafa Başar'ın oldukça kapsamlı bir makalesi bu.
Hı hı. İş yönetimi simülasyonu 3 tatbikat ve deneyim adlı makalesi.
Aynen öyle. Başar, hani işleri doğru yapmak değil, doğru işleri yapmak vizyonunu savunan bir danışman. Ve şey detayını da vereyim, kendisi 4 erkek çocuk babası.
Bak bu çok iyi, yani aslında öngörülemez kriz yönetiminin bizzat merkezinde yaşıyor diyebiliriz onun için.
Kesinlikle. Pratik simülasyonların tam ortasında. Tamam, hadi bunu biraz açalım o zaman. Amacımız Başar'ın rehberliğinde bu antik savaş meydanlarından modern yönetim kurullarına kadar simülasyon kavramının nasıl evrimleştiğini keşfetmek.
Başar'ın makalesinde ortaya koyduğu o çerçeve gerçekten çok çarpıcı. Çünkü biz genelde simülasyon dediğimizde aklımıza hemen bilgisayar yazılımları, ekranlar falan geliyor.
Evet, video oyunları falan.
Aynen. Ama bu büyük bir yanılgı. Karar alma mekanizmalarındaki o belirsizliği yok etme çabası aslında insanlık tarihi kadar eski. Yazar da konuyu incelerken bizi doğrudan tatbikat kelimesinin kökenine götürüyor.
Hani kelimenin kendisi bile hem askeri manevra hem de uygulama anlamına geliyor ya.
Tam olarak öyle ve yazılı tarihteki en eski uygulamaları örnek gösteriyor makalesinde. Mesela antik Mısır'a gidiyoruz. Firavun 2. Ramses'in milattan önce 1274'te o meşhur Kadeş Savaşı öncesinde ordusunu ikiye bölüp karşılıklı manevralar yaptırması var. Bu sadece bir güç gösterisi falan değildi aslında.
Bir saniye, araya gireceğim. Burada temel bir çelişki yok mu sence? Yani antik çağda savaş dediğimiz şey zaten göğüs göğüse, böyle kılıç kılıca yapılan son derece kanlı ve kaotik bir şey.
Evet, oldukça vahşi.
Sen askerlerini barış zamanı kendi aralarında dövüştürdüğünde günün sonunda o kanlı savaşın yarattığı gerçek psikolojik yıkımı nasıl simüle edebilirsin ki?
Hı hı.
Yani Sun Tzu aslında spordaki antrenman maçları kavramını mı icat etti diyoruz? Sadece maç gününden önce taktikleri defalarca tekrar etmek gibi mi bu?
Harika bir noktaya değindin. Burada büyüleyici olan şey şu aslında. Asıl amaç tek tek askerlere kılıç sallamayı öğretmek değil. Mesele o devasa kitlelerin koordinasyon mekanizmasını test etmek.
Aa, bireysel değil, takım oyunu yani.
Aynen öyle. Sun Tzu'nun savaş sanatında bahsettiği ya da Mustafa Başar'ın o Çin ordularına dair verdiği örneklerdeki temel mesele şu, savaşta iletişimin kopması kesindir. Arazi çöker, beklenmedik bir ok yağmuru başlar, yani kaos kaçınılmazdır.
Her şey ters gider diyorsun.
Kesinlikle. İşte barış zamanında yapılan bu tatbikatlar insan zihninde bir tür kas hafızası yaratıyor. Kriz anı geldiğinde komuta kademesi oturup da şimdi ne yapacağız diye düşünmüyor.
Direkt olarak hangi önceden test edilmiş planı uyguluyoruz aşamasına geçiyorlar.
Tam olarak öyle. Zaman kaybetmiyorlar.
Anlıyorum. Yani asıl mesele organizasyonun tepki süresini kısaltmak. Başar'ın makalesinde antik Yunan ile ilgili verdiği bir istatistik var. Bence durumu çok net açıklıyor. O dönemde polis adı verilen yaklaşık 1000 civarında bağımsız şelir devleti var.
1000 tane. İnanılmaz bir rakam.
Dile kolaş gerçekten. Fakat biz bugün tarih kitaplarında dönüp baktığımızda sadece birkaçını okuyoruz. Özellikle askeri anlamda Atina, Sparta ve Teybay öne çıkıyor hep.
Hı hı.
Yazarın buradaki tespiti çok vurucu. Diyor ki, bu üçünün tarihe damga vurmasının tek bir sebebi var. Barış zamanlarında bile ordularına düzenli savaş simülasyonları uygulayan yegane devletler bunlar. Kalkan formasyonlarını falan bıkmadan usanmadan test ediyorlar.
Çok doğru. Hatta Romalı lejyonları da düşün. O meşhur testudo yani kaplumbağa formasyonunu sahada uygularken aralarındaki mesafeyi defalarca test etmeleri kesinlikle tesadüf değildi.
O kalkanların birbiri üzerine tam kapanması lazım sonuçta.
Evet, bir santim boşluk kalsa ok girecek. O sistemin işlemesi ancak fiziksel bir uygulamanın zihinsel bir reflekse dönüşmesiyle mümkün. Mustafa Başar'ın vardığı sonuç şu: kaosu önceden sahneleyen ve hatalarını savaş alanına çıkmadan önce yapan o organizasyonlar, diğer herkesi tarih sahnesinden silip atmış.
Osmanlı'daki Yeniçeri talimgahı falan da aynı mantık o zaman.
Aynen öyle, hepsi aynı kökenden besleniyor.
O halde antik çağda meselenin özü koordinasyonu sağlamak ve kayıpları en aza indirmekti diyebiliriz. Ama tarihi şöyle biraz ileri sardığımızda bence oyunun kurallarının tamamen değiştiği bir kırılma noktasına geliyoruz.
Hangi dönemi kastediyorsun?
Havacılığın doğuşunu. Yani antik çağda savaşırken bir hata yaparsan birliğini kaybedebilirdin, tamam. Ama kendin hayatta kalıp yarın başka bir taktik deneyebilirdin.
Doğru.
Fakat insanoğlu ayaklarını yerden kesip gökyüzüne çıktığında o sahada deneme lüksü kelimenin tam anlamıyla sıfıra indi. Çünkü uçarken düşersen ders çıkaracak bir sonraki güne uyanamazsın.
İşte burası insanlık tarihindeki en kritik eşiklerden birisi bence. Havacılığın ilk yıllarına baktığımızda problemin sadece bir motor veya kanat problemi olmadığını görüyoruz.
Nasıl yani?
Şöyle ki, Wright kardeşler 1903'te o meşhur 12 saniyelik ilk uçuşu yaptıklarında uçağın havada kalması tamamen mekanik bir meseleydi. Ama sadece birkaç yıl sonra Birinci Dünya Savaşı'nda uçaklar keşif, avcı ve bombardıman amaçlı kullanılmaya başlandığında işin rengi değişti.
Hedef haline geldiler sonuçta.
Kesinlikle. Mesele tamamen insan zihnine kaydı. Mustafa Başar'ın makalesinde de altını çizdiği gibi, yer çekiminin referans noktası olmadığı, o üç boyutlu uzayda insan beynini nasıl eğiteceksin? Yere çakılmadan gökyüzünde manevra yapmayı nasıl öğreteceksin?
Hele ki o baş döndürücü gelişme hızında. Düşünsene, Fransız pilot Roland Garros 1915'te uçağına makineli tüfek takıyor. Sonra Almanlar bunu görüp Fokker Indeker modeliyle pervane senkronizasyonu icat ediyorlar.
Havacılık bir anda ölüm makinesine dönüşüyor.
Aynen öyle. Ve Başar tam bu kaotik dönemi anlatırken çok tanıdık bir vizyona atıf yapıyor makalesinde. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1925'te söylediği "İstikbal göklerdedir" sözüne.
Çok yerinde bir hatırlatma.
Orada vurgulanan şey, asıl darboğazın o sacdan ve tahtadan uçağı üretmek olmadığı, asıl mesele o uçağı kullanacak, o üç boyutlu ortamda saliseler içinde karar alabilecek pilotu hayatta tutarak yetiştirebilmek.
Çünkü o yıllarda pilotaj eğitimi kelimenin tam anlamıyla bir Rus ruleti gibi. Öğrencinin hata yapabileceği güvenli bir ortam yok. Düşersen ölürsün. Ta ki çözüm çok alakasız bir yerden gelene kadar.
Evet, işler tam da burada çok ilginç bir hal alıyor bence. Benim makaleyi okurken en çok şaşırdığım kişi bu oldu. Edwin Albert Link.
Ah evet, muazzam bir zeka.
Adam ne bir general ne de bir havacılık mühendisi falan. Babasının piyano ve kilise orgu üreten fabrikasında büyümüş sivil bir pilot kendisi. Peki ya bir kilise orgunun mekanizması nasıl olur da bir uçuş simülatörüne dönüşür? Bunu biraz anlatsana.
Tabii, şöyle düşün. Org dediğimiz alet aslında devasa bir hava basıncı sistemidir. Pompalar, valfler ve hava körükleriyle çalışır. Edwin Link, 1929'da Blue Box yani mavi kutu adını verdiği o ilk simülatörü tasarlarken tamamen bu pnömatik mantığı kullanıyor.
Pnömatik derken o hava basıncını kastediyorsun.
Aynen. Öğrenci pilot o tahta kokpitte levyeyi kendine doğru çektiğinde aslında bildiğimiz valfleri açıyor, hava körüklere doluyor ve o kutunun burnu fiziksel olarak gerçekten havaya kalkıyor.
İnanılmaz zekice.
Ve bu sistemin anatomik perspektiften neden devrimsel olduğunu düşünmek lazım. Link'in yaptığı şey bir eğlence oyuncağı tasarlamak değildi. O aslında insan beynini ve iç kulaktaki denge merkezini hacklemeyi başardı.
İç kulak derken biraz daha açar mısın?
Hani uçak bulutların içine girdiğinde pilot etrafı göremez ya, görsel referans kaybolur. İşte o an iç kulak pilota yalan söylemeye başlar. Yukarıyı aşağı, aşağıyı yukarı zannedebilir.
Ölümcül bir yanılsama bu.
Kesinlikle. İşte Link'in pnömatik kutusu, pilotun o fiziksel ivmeyi ve eğimi güvenli bir odanın içinde hissetmesini sağladı. Mustafa Başar da bu icadı hata yapmanın maliyetini sıfıra indiren en önemli kilometre taşı olarak gösteriyor.
Evet, gerçekten de öyle. Düşünsene, İkinci Dünya Savaşı'nda sadece ABD ordusu bu sistemle 500.000'dan fazla pilot eğitiyor. Havada yapıldığında kesin ölümle sonuçlanacak manevra hataları, Link'in o kilise orgundan bozma kutusunda sadece sıradan bir pratik haline geliyor.
Pilotlar gökyüzündeki kaosu zihinlerinde normalleştirerek o kokpite oturuyorlar artık.
Müthiş bir avantaj. Peki, havacılıkta hayatları böyle kurtarıyoruz diyelim. Başar makalesinde bu noktadan sonra ulusların rekabetinden iş dünyasının rekabetine geçiş yapıyor.
Evet, o büyük köprü tam olarak burada kuruluyor. Havacılıktaki bu başarı yepyeni bir soruyu gündeme getirdi çünkü.
Neydi o soru?
Eğer aerodinamik ve fizik kurallarını simüle ederek insan hayatını kurtarabiliyorsak, neden piyasa dinamiklerini simüle ederek milyonlarca doları ve şirketleri de kurtarmayalım?
Mantıklı. Yani savaş meydanından çıkıp artık plazaların yönetim kurullarına giriyoruz.
İkinci Dünya Savaşı sonrası küreselleşmeyle tedarik zincirleri inanılmaz karmaşıklaştı. Başar'ın notlarında 1950'lerin başında MIT tarafından geliştirilen bira oyunundan bahsedilir.
The Beer Game.
Bu oyun kurumsal iş dünyası simülasyonlarının atası olarak kabul ediliyor. Mekanizmasını anlamak, bugün yaşadığımız ekonomik krizleri anlamak için bile çok kritik aslında.
Katılımcılar perakendeci, toplancı falan gibi roller üstleniyorlar değil mi?
Evet, perakendeci, toptancı, dağıtıcı ve üretici fabrika var. Sistem çok basit bir müşteri talebiyle başlıyor. Ama kural şu, oyuncular sadece kendi yanlarındaki halkayla kısıtlı iletişim kurabiliyor. Büyük resmi kimse göremiyor.
Tam bu noktada sana bir itirazım var. Yani şimdi ne demek istediğini anlıyorum. Bu akademik adıyla kamçı etkisi denen şey, müşteri iki ekstra bira ister, perakendeci panikleyip toptancıdan 5 tane ister.
Stoksuz kalmaktan korkup fabrikadan 20 tane ister. Sonuçta fabrikanın elinde satılamayan devasa bir stok patlar. Tamam, bunu kağıt üzerinde anlamak kolay da günün sonunda bu sadece bir oyun. Yani bira oyunu aslında iş dünyasının Dungeons and Dragons'ı gibi bir şey miydi o dönem? Sadece ejderhalarla savaşmak yerine iletişim eksiklikleriyle savaşıyorlar.
Güzel benzetme.
Ama yöneticiler bir masanın etrafında oturuyor sonuçta. Ortada kaybedecek gerçek bir para yok. Gerçek finansal riskin olmadığı bu tarz bir kutu oyunu, milyar dolarlık bütçeleri yöneten bir CEO'ya gerçekten bir şey öğretebilir mi? Sahte bir özgüven yaratmaz mı bu onlarda?
İtirazında çok haklı bir pay var. Finansal risk kesinlikle sahte. Ancak bir oyununun hedeflediği şey zaten bilançoyu korumak değil. Asıl amaç insan psikolojisini ve o iletişimsizliğin yarattığı bilişsel sürtünmeyi açığa çıkarmak.
Nasıl bir sürtünme bu? Şöyle düşün. Oyunu oynayan o üst düzey yöneticiler bir süre sonra masada gerçekten terlemeye, birbirlerine bağırmaya ve suçu başkasına atmaya başlıyorlar.
Hadi canım, oyun yüzünden mi?
Evet, neden biliyor musun? Çünkü ortada sahte de olsa bir başarısızlık var ve kimse başarısız olmayı sevmez. Mustafa Başar'ın vurguladığı şey de tam olarak bu. Bir kitaptan sadece tedarik zincirinde iletişim önemlidir diye okursan bu sende hiçbir davranış değişikliği yaratmaz.
Ama o masada toptancının siparişi neden göndermediğini bilmeden saatlerce beklersen...
O stresi bizzat hissetmiş olursun. Ve bu yöneticinin beyninde kalıcı bir iz bırakır. Büyük resimle bağdaştırırsak, Başar'ın danışman kimliğiyle söylediği doğru işi bulmak tam da bununla ilgili. Yanlış stratejinin duvara toslamasını deneyimleyerek doğruyu buluyorsun.
Yani mesele parayı kaybetmek değil, kontrolü kaybetme hissini simüle etmek diyorsun. Şirketler bu sayede kriz patlamadan zayıf halkayı görüyor.
Kesinlikle öyle. Ve zamanla bu masa başı oyunlarının yetersiz kaldığı bir noktaya geldik. Orada da teknoloji devreye girdi. Yazarımız 1956'da General Electric'in geliştirdiği ilk bilgisayar tabanlı üst yönetim karar simülasyonuna dikkat çekiyor.
Bu çok erken bir tarih aslında bilgisayarlar için.
Evet, dijitalleşmenin liderlik eğitimine ilk gerçek entegrasyonu buydu. Hatta bugün tüm dünyadaki holdinglerin omurgasını oluşturan ERP, yani kurumsal kaynak planlaması yazılımları var ya.
Hı hı, şu devasa sistemler.
İşte onların tohumları tam o gün o simülasyonla atıldı diyebiliriz.
Vay canına. O günden bugüne geldiğimizde ise işin sadece bir eğitim aracı olmaktan çıkıp bizzat karar mekanizmasının ta kendisine dönüştüğünü görüyoruz.
Aynen öyle.
Fiziksel oyunlardan, basit algoritmalardan çıktık ve Mustafa Başar'ın dijital ikiz olarak adlandırdığı o akıl almaz teknolojiye geldik bugün.
Dijital ikiz teknolojisinin çalışma prensibi inanılmaz gerçekten. Bir fabrikanın dijital ikizini oluşturduğunuzda sadece 3 boyutlu bir çizim yapmıyorsunuz.
Ne yapıyoruz peki?
O fabrikadaki fizik kurallarını, termal dinamikleri, rüzgar akışını, hatta işçilerin yürüme mesafesini bile hesaplayan bir fizik motoru kuruyorsunuz.
Bütün değişkenler sistemin içinde yani.
Evet, Mustafa Başar'ın çok güzel bir örneği var. Sanal ortamda bir üretim bandının yerini sadece 1 metre sağa kaydırıyorsunuz. Ve bu basit değişikliğin üretim hızına, enerji tüketimine, hatta yıl sonu bilançosuna etkisini saniyeler içinde görebiliyorsunuz.
Tek bir tuğla bile yerinden oynamadan.
Sıfır riskle geleceği test ediyorsunuz, aynen öyle.
Bak burası çok ilginç. İşin içine Netflix ve Uber gibi böyle veri odaklı teknoloji devleri girdiğinde simülasyonun boyutu daha da ürkütücü bir hal alıyor sanki. Daha felsefi diyelim.
Neden öyle düşündün?
Makalede bu şirketlerle ilgili detaylar var. Mesela Netflix, o 100 milyonlarca kullanıcısının geçmiş verisine bakıp sadece dizi önermiyor bize, arayüzdeki bir butonun rengini değiştirdiğinde izlenme oranının nasıl değişeceğini anlık simüle ediyor.
Hı hı.
Veya Uber, bir mahallede yağmur yağmaya başladığında 5 dakika sonra oluşacak araç arzı ve müşteri talebi darboğazını simüle edip fiyatları saniyeler içinde arttırıyor.
Bu durum verinin gücünün geldiği en son noktadır bence. Başar makalesinde gümbür gümbür bir cümle kuruyor bununla ilgili. Diyor ki, bu şirketler için simülasyon geçmişi anlamanın değil, mevcut anı ve geleceği şekillendirmenin aracıdır.
Müthiş bir içgörü bu.
Öyle gerçekten. Eskiden şirketler bilançoya bakıp geçen ay neyi yanlış yaptık diye sorardı. Şimdi ise eğer şu fiyatı uygularsam 10 dakika sonra ne olacak diye sorup bunu canlı olarak simüle ediyorlar.
İyi de hocam burada aklıma şöyle kışkırtıcı bir soru takılıyor. Eğer Netflix benim hangi afişe tıklayacağımı, Uber hangi fiyatı kabul edeceğimi sürekli test ediyorsa,
evet.
O zaman bizler, yani sen, ben, hepimiz kendi özgür irademizle karar aldığımızı sanarken aslında bu şirketlerin devasa simülasyonlarının sadece birer parametresi miyiz?
Of, bu işin kesinlikle felsefi ve biraz da karanlık tarafı bence. Modern tüketici olarak sürekli optimize edilen bir veriden ibaret olduğumuzu söylemek çok da yanlış olmaz.
Ürkütücü biraz.
Ama şirketler açısından bakarsan, kurdukları bu dijital oyun alanı yöneticilere tarihte eşi benzeri görülmemiş bir lüks sunuyor. Limitsiz hata yapma özgürlüğü. Dijitalde batan bir sanal fabrikanın gerçek maliyeti sıfırdır.
Bu lüks de yöneticilerin çok daha cesur kararlar almasını sağlıyor doğal olarak.
Tam olarak öyle. Karar alma cesaretini inanılmaz körüklüyor.
O zaman yavaş yavaş toparlayalım bu derin dalışımızı. Kadeş Savaşı'nın tozlu meydanlarından çıktık. Edwin Link'in orglarına, oradan Bira oyununa ve Netflix'in algoritmalarına geldik.
Hı hı.
Mustafa Başar'ın makalesi ışığında bugün ayakta kalmaya çalışan bir profesyonel tüm bu hikayeden nasıl bir pratik fayda sağlamalı sence?
Bu çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor bence. Makalenin ulaştığı nihai sentez şu: geleneksel iş dünyası bize hep yalan söyledi. Bize dediler ki en iyi yönetici doğru cevabı bilen yöneticidir.
Klasik okul mantığı.
Aynen. Oysa yazarımız Mustafa Başar'ın vardığı sonuç bunun tam tersi. En başarılı yöneticiler, en doğru cevabı bilenler değil, en çok senaryoyu deneyimlemiş olanlardır.
Çünkü tek bir doğru cevap yok artık.
Kesinlikle. Modern yönetimin en kritik yetkinliği kahin gibi geleceği tahmin etmek değil, öngörülen o farklı senaryoları sistematik ve güvenli bir şekilde test edebilmektir.
Yani bir kararı vermeden önce onun krizini zihinde defalarca yaşamak. Yazar Mustafa Başer makalesinin sonunda bu düşünceyi adeta bir manifestoya dönüştürüyor ve o vurucu kapanış cümlesini kuruyor. Gerçek hayatta kazanmak istiyorsan, önce simülasyonda kazanmalısın.
Çok güçlü bir cümle ve işin güzel tarafı teknoloji sayesinde bu simülasyonlar devasa holdinglerin tek elinden çıktı artık. Daha erişilebilir ve ucuz.
Kesinlikle. Peki ya sen? Evet, şu an bizi dinleyen sana soruyorum. Kendi profesyonel hayatına, kariyer planlarına ya da yatırımlarına şöyle bir dışarıdan bak. Acaba önce zihninde veya bir kağıt üzerinde simüle etmek varken tamamen şansa veya rüzgara bıraktığın kararlar hangileri?
Belki de o kararları almadan önce kendi bira oyununu oynamanın vakti gelmiştir.
Aynen öyle. Öğrenmek için her seferinde ilk denemede düşüp dizini kanatmak, gerçek paralar kaybetmek zorunda değilsin. Kendi hayatının güvenli hata yapma alanını inşa etme vakti geldi belki de. Kendi simülasyonunda kazanmaya hazır mısın? Düşünmen için bu soruyu sana bırakıyoruz. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.